Ayrım 14.
Hayır, daha çabuk. Peki bu akşam. Hayır, sizi bırakmıyorum. Benimle eve geleceksiniz. Sakin olmadığımı, soğukkanlılıkla karar veremeyeceğimi söylüyorsunuz. Pekala, öyleyse yemeği bizde yersiniz. O zaman nasıl sakinleştiğimi göreceksiniz. Yemekten sonra annem odasına uyumaya çekilir, o zaman konuşabiliriz. İyi ama durup dururken size nasıl gelebilirim şimdi? İçeri birlikte girersek anneniz kuşkulanmaz mı? Kuşkulanırsa kuşkulansın, umurumda değil. Özellikle birlikte girelim. Gelirken tülümü kaldırmıştım, herhalde gören olmuştur bizi. Haklısınız. 15. Maria Alekseyevna kızının Lopov'la birlikte içeri girdiğini görünce çok şaşırdı. Gözlerini hiç kımıltısız onlara dikip bakmaya başladı. Size öbür gün akşam bir işim olduğunu ve derse yarın gelebileceğimi söylemek için uğradım Maria Alekseyevna. Oturmama izin verir misiniz? Çok yorgunum, canım da çok sıkkın. Biraz dinlenmek istiyorum. Gerçekten de neyiniz var Dimitri Sergeyiç? Yüzünüzden düşen bin parça oluyor. Bunlar aşna fişne işlerinden mi dönüyorlar yoksa öylece mi karşılaştılar? Ama ortada amor durumu olsa yüzü bu kadar asık olmazdı. Baksana şundaki surata. Ya da amor durumu yüzünden mi kavga ettiler acaba? Bizimki herifin isteklerine karşı çıkmıştır. O zaman tabii canı sıkılacak. Yalnız o zaman da ne diye kızı geçirmeye buraya kadar gelsin? Kavga ettikleri yerde bırakır, çeker giderdi. Hem bizimki her zaman olduğu gibi doğruca odasına gitti. Ortada da herhangi bir kavga belirtisi yok. Herhalde öylece karşılaştılar. Her neyse gözümü üzerlerinden ayırmamalıyım. Benden pek bir şey yok Maria Alekseyevna. Yalnız Vera Pavlovna'nın yüzü biraz solgun gibi, yoksa bana mı öyle geliyor? Veroçka'nın mı? Olur onda bazen. Belki de bana öyle gelmiştir. Kafamın içi öyle karışık ki hiçbir şeyi ayırt edecek halim yok. Ne oldu size böyle Dimitri Sergeyiç? Yoksa nişanlınızla mı başınız dertte? Hayır Maria Alekseyevna, nişanlımla aramız iyi. Yalnız ailesi yok mu? Dimitri Sergeyiç, anam babam, neler diyorsunuz siz öyle? Hiç insan nişanlısının ailesiyle kavga eder mi? Doğrusu böyle bir şeyi sizden hiç beklemezdim. Ailenin böylesiyle ilişkileri kavgasız yürütmek olanaksız Maria Alekseyevna. İnsandan öyle şeyler istiyorlar ki. Nasıl anlatayım size, altından kalkabilmek mümkün değil. Ha, o başka. Herkesin her an huyuna gitmek de kolay değil tabii. Bunun için karşı tarafın da ölçü bilmesi gerek. Durum böyleyse, yani kavganızın nedeni paraya dayanıyorsa diyecek sözüm yok. Belki nezaketsiz bir davranış olacak ama kızmamanızı rica edeceğim Maria Alekseyevna. Sinirlerim öylesine bozuk ki güzel insanlar, saygıdeğer insanlar arasında biraz soluk almak istiyorum. Böylesi insanları ise sizin evden başka hiçbir yerde bulamam. Bu öğle yemeğine sizde kalmama ve yemek için Matryona'ya bazı siparişlerde bulunmama izin verin. Denker'in mahzenleri bu yanda olacaktı galiba. Şarapları çok iyi cinsten olmasa da yine de içilebilir. Öğle yemeği sözünü duyan Maria Alekseyevna'nın yüzünü bir anda bir öfke dalgası kapladıysa da, ardından Matryona'ya sipariş sözünü duyunca öfkenin yerini bir bekleme aldı. Hadi bakalım güvercinim, öğle yemeğine kendi cebinden ne katacaksın bakalım. Denker dediği herhalde iyi mezeler satan bir yer olsa gerek. Ama güvercin onun yüzüne bile bakmadan cebinden sigaralığını çıkardı, içinde unutulmuş bir mektubun kenarından bir parça kağıt kopardı ve yazmaya başladı. Daha çok hangi tür şarabı sevdiğinizi sorabilir miyim Maria Alekseyevna? Dimitri Sergeyiç, anam babam, ben şaraptan pek anlamam. Aslında pek içki de içmem. Kadın işi değil ne de olsa. Değil mi ya? Suratından belli, ağzına damla içki koymadığın. Elbette öyle Maria Alekseyevna ama artık Maraskin'e de hayır diyemezsiniz. Genç kızların bile rahatça içebildikleri bir şaraptır bu. İzin verir misiniz yazayım? Maraskin dediğiniz de nedir Dimitri Sergeyiç? Şaraptan çok şerbete, şuruba benzeyen bir şey. Cüzdanından 10 rublelik bir banknot çıkardı. Herhalde bu yeter. Sipariş listesine bir göz attı. Ne olur ne olmaz bir 5 ruble daha vereyim. 3 haftalık geliri, bir aylık geçim parasıydı bu. Ama Maria Alekseyevna'ya yüklüce bir rüşvet vermeden olmayacaktı. Maria Alekseyevna'nın gözleri buğulandı, yüzüne tatlı şeker gibi bir gülümseme yayıldı. Bu yakınlarda bir pastane var mı? Bilmem cevizli pasta bulunur mu? Bana sorarsanız Maria Alekseyevna, pastaların kralıdır cevizli pasta. Ama eğer cevizli yoksa ne yapalım, kusura bakmazsınız artık. Olanların en iyisi hangisiyse ondan alsın Matryona. Mutfağa gidip Matryona'ya sipariş listesini verdi. Bugün esaslı bir meclis kuracağız Maria Alekseyevna. Nişanlımın ailesiyle olan kavgamızı içki kadehlerinde boğup unutmak istiyorum. Hem ne diye içip eğlenmeyelim ki? Nasılsa nişanlımla aram iyi. Yeni ve neşeli bir hayata başlayacağız onunla. Öyle değil mi Maria Alekseyevna? Öyle tabii Dimitri Sergeyiç. Yalnız bakıyorum paraya hiç acıdığınız yok. Herhalde nişanlınızdan ufak çapta kaporo gibi bir şeyler aldınız. Kaparo falan almış değilim Maria Alekseyevna. Ama madem cebimizde paramız var, öyleyse ne diye oturup kafa çekmeyeceğiz? Kaporo dediğiniz nedir ki? Hiç kaparo ile falan iş yürür mü? Hem işi temiz yürütmek gerek, yoksa hemen kuşkulanmaya başlarlar. Sonra böylesi soylu bir davranış da olmaz, öyle değil mi Maria Alekseyevna? Doğru Dimitri Sergeyiç, soylu bir davranış olmaz. Zaten bana sorarsanız insan yaptığı her işte soylu olmaya özen göstermeli. Çok haklısınız Maria Alekseyevna. Yemeğe kadar olan yarım saat ya da üç çeyreklik süre bu şekilde soylu konular üzerinde sevecen konuşmalar yaparak geçti. Bir ara iyice coşan Dimitri Sergeyiç düğününün de artık bu yakınlarda olacağını söyleyiverdi. Ya Vera Pavlovna'nın düğünü o ne zaman? Maria Alekseyevna bir şey söyleyemezmiş çünkü o kızını zorlayan annelerden değilmiş. Elbette öyle bir anne değil Maria Alekseyevna ama onun gözlemlerine göre Vera Pavlovna yakında evlenmeye razı olacakmış. Kendisine bu konuda bir şey söylememiş Vera Pavlovna ama o onun gözlerinden okuyormuş bunu. Maria Alekseyevna ne de olsa biz sizinle eski kulağı kesiklerdeniz öyle değil mi? Evet benim yaşım fazla sayılmaz ama yine de bu yollarda epey görüp geçirmişliğim var öyle değil mi? Öyle anam babam, pişkinliğine diyecek yok. Sözün kısası Maria Alekseyevna ile tutturduğu bu içten konuşma Dimitri Sergeyiç'i öyle neşelendirdi ki eve geldiğindeki üzüntüsü bir anda yok oldu gitti. Maria Alekseyevna onu hiç böyle neşeli görmemişti. Vay anasına, herif meğer malın gözüymüş de benim haberim yokmuş. Kızdan birkaç binliği iç etmiş olmalı. Kızın anası babası da durumu anlayıp bastırmaya kalkışınca "Yo peder bey valide hanım, oğlunuz olarak size saygı duymaya hazırım ama bende size koklatacak metelik yok" demiştir. Pes doğrusu, tam malın gözüymüş hergele. Böyle adamla oturup söyleşmek güzel olur doğrusu. Hele Matryona'nın döndüğünü duyunca yatak odasına mendil almaya gitme bahanesiyle mutfağa uğrayıp şarabın 12 ruble 50 kapik tuttuğunu, yemekte bunun ancak üçte biri içilebilir, pastanınsa 1 ruble 50 kapik tuttuğunu, bir pastaya bu kadar para ödenir mi? Parayı sokağa atmaktan başka nedir bu? Öğrenirse sohbetin tadına tat katılmaz mı? Pastayı da yiyip bitiremeyiz. Dedikodu kumkumaları ziyaretimize geldiğinde kendilerine reçel yerine bu pastadan veririm. Bu öğle yemeğinden zarara uğramak şurada dursun, resmen kârdayız. 16. Veroçka ise odasında oturuyor. Onu ille de bize gelmeye zorlamakla iyi mi yaptım? Annem nasıl da gözlerini dikmiş bakıyordu. Ve kendisini ne kadar güç duruma soktum. Nasıl kalabilir bizde yemeğe? Ah zavallı ben. Ne yapacağım? Ne olacak halim? Bir çare var diyordu. Hayır canım benim, hiçbir çare yok. Hayır, bir çare var, pencere. Bıçak kemiğe dayandığında kendimi pencereden aşağı atacağım. Nasıl da gülünç olabiliyorum. Ne demek bıçak kemiğe dayandığında? Sanki şimdiki durumumda öyle değil mi? Pencereden kendimi attığımda düşüyormuşum gibi değil de hızla uçuyormuşum gibi olacaktır herhalde. Hoş bir duygu olmalı bu. Ama sonra olanca hızımla koca bir kütle olarak kaldırıma çarparım. Çok mu acı duyarım acaba? Hayır sanmam. Acı duymaya bile zaman bulamaz insan herhalde. Yalnız koca bir kütlenin olanca ağırlığıyla taşlara çarpması. Sonra bu çok kısa bir an. Göz açıp kapayıncaya dek olup bitecek bir şeydir. Bundan sonra ise hava kuş tüyünden bir döşek gibi yumuşacık, tatlı tatlı her yanımı saracaktır. İşte bu iyi bir duygu olmalı. Peki ya sonra? İnsanlar birikecek. Kafam parçalanmış, yüzüm kan çamur içinde. Hayır, yere tertemiz bir kum dökülmüş olsa ne güzel olurdu. Ama burada kumlar bile kirlidir. Bembeyaz, tertemiz bir kum şöyle. O zaman yüzüm de parçalanmaz, tertemiz kalırdı ve bakanlar korkmazdı. Paris'te zavallı kızlar tam yanmamış kömürden çıkan gazla boğuyorlarmış kendilerini. İşte bu iyi bir yol, çok çok iyi. Kendini pencereden atmak güzel değil, kömür gazı ise güzel. Nasıl da yüksek sesle konuşuyorlar içeride? Ne konuşuyorlar acaba? Hiçbir şey duyulmuyor buradan. Sonra ona bir mektup bırakıp kendisine her şeyi anlatırdım. O gün ne demiştim hele? Bugün benim doğduğum gün. O sıralar nasıl da cesaretliymişim, nasıl diyebilmişim böyle bir şeyi. O sıralar aptaldım, pek çok şeyi anlamıyordum. Zavallı Parisli genç kızlar, bayağı akıllıca bir buluş doğrusu. İyi ama ben de aynı şeyi yapamam mı? Bayağı gülünç bir manzara doğrusu, odama giriyorlar, görünürde hiçbir şey yok. Yalnız içerisi kömür gazı kokuyor, havada bir yeşillik. Korkuyorlar, Veroçka, Veroçka nerede? Annem babama bağırıyor. Ne bakınıp duruyorsun, camı kırsana. Camı kırıyorlar. Derken beni görüyorlar. Tuvalet masamın önünde oturuyorum. Başımı masaya dayamışım. Ellerimle de yüzümü kapamışım. Veroçka, kömür mü tuttu? Bende ses yok. Veroçka, niçin konuşmuyorsun? Ah, kendine kıymış. Bağırmaya, ağlamaya başlıyorlar. Annem herkese durmadan beni nasıl sevdiğini anlatıyor. Oldukça gülünç bir manzara doğrusu. Evet ama o bana gerçekten acıyacaktır. Bir mektup bırakırım ben de ona. İyice bir öğrenmeli zavallı Parisli kızların bu işi nasıl yaptıklarını. Sonrası kolay. Yaparım dedim mi yaparım ben, korkmuyorum. Hem korkacak ne var bunda? Çok hoş bir şey bu. Yalnız dediği çare neymiş onu bir öğrenmeli. Hayır, neyi öğreneceksin? Çare falan yok. Beni avutmak için öylesine söyleyiverdi o sözü. İnsanı ne diye avuturlar ki? Ne gereği var avutmanın? Hem birine yardım etmek olanaksızsa onu avutabilir misin? O akıllı bir insan ama o da böyle yaptı. Niçin avutmaya kalkıştı beni? Ne gereği vardı? Ne konuşuyor böyle bağıra bağıra? Sanki neşeli gibi. Gerçekten bir çare bulmuş olmasın sakın? Yok, çare falan yok. İyi ama bir çare bulmuş olmasa böyle neşeli olabilir mi? Acaba ne buldu? 17. Veroçka, yemeğe gelsene. Maria Alexeyevna'ydı bağıran. Pavel Konstantiniç işten dönmüştü, börek de çoktan hazırdı. Pastane böreği değildi bu. Matryona'nın dünden kalma çorbanın etini kıyarak yaptığı kıymalı ev böreğiydi. Maria Alexeyevna, yemekten önce bir kadeh vodka içmeyi denediniz mi? Çok yararlıdır. Hele bundan acı turunç vodkasından oldu mu? Size bunları bir doktor olarak söylüyorum. Lütfen bir deneyin. Yo, muhakkak denemelisiniz. Doktor olarak reçete yazıyorum size. Yemeklerden önce bir kadeh acı turunç vodkası. Sırf hekim sözünün dışına çıkmamış olmak için. Yarım kadehcik. Olmaz Maria Alexeyevna. Yarım kadehin şifa verici etkisi yoktur. İyi ama ya kendiniz Dimitri Sergeyiç? Siz içmiyor musunuz? Sormayın Maria Alexeyevna. Yaşlandık artık. Ağırbaşlı olmamız gerekir. Sonra tövbe de ettim. Şu işe bak. Gerçekten de insanın içini ısıtıyor sanki. İşte yararı da burada ya Maria Alexeyevna. İnsanın içini ısıtır. Nasıl da neşeli. Gerçekten bir çıkış yolu buldu mu acaba? Annemle de nasıl dost oluvermiş? Bana da hiç baktığı yok. Çok kurnaz. Masaya oturdular. Biz de Pavel Konstantinovich'le şundan içelim. Eğilin biradan hiçbir farkı yok. Siz de bir tadına bakmaz mıydınız Maria Alexeyevna? Madem biradır diyorsunuz, hay hay. Artık bira da içmeyecek değiliz ya. Aman tanrım, şu şişelere bak, ne aptalım. Dostluk dediğin böyle olur işte. Kerata kendisi içmiyor. Eğiliyle dudaklarını şöyle bir ıslattı, o kadar. Ama bu eğil midir, ne karın ağrısıdır, esaslı şeymiş doğrusu. Hafiften bizim kıvas gibi kokuyor ama sert, hem de bayağı sert. Güzel, çok güzel. Bizim kızı Mişka ile evlendireyim, vodkayı bırakıp hep bu eğilden içeceğim. Herifi görüyor musun, hiç içmiyor, düzenbaz. Daha tek yudum komadı ağzına. Ama bu benim için daha iyi. Yoksa içeyim dese içki miçki bırakmaz ortalıkta bu herif. Siz de bir şeyler içseydiniz Dimitri Sergeyiç. Ömrümüz içki masalarında geçti Maria Alexeyevna. Hem o günlere hem de kalan ömrüme yetecek kadar depoludur bu meret bende. İşim yoktu, param yoktu, içiyordum. Şimdi işim de var, param da. Şaraba gerek kalmadı artık, böyle de neşeli oluyor. Yemek bu hava içinde geçerken masaya pastaneden alınan pasta geliyor. Sevgili Matryona Stepanovna, yanında ne getirecektiniz bunun, unuttunuz mu? Şimdi Dmitri Sergeyiç, hemen getiriyorum. Matryona bir şişe şampanya ile dönüyor. Vera Pavlovna, deminki içkilerden siz de içmediniz, ben de içmedim. Şimdi sıra bizde. Hadi bakalım, benim nişanlımın sağlığına ve sizin nişanlınızın sağlığına. Ne oluyor? Demek istediği yoksa şey mi? Tanrı sizin nişanlınıza ve Veroçka'nın nişanlısına mutluluklar versin. Biz kocamışlar da Veroçka'nın düğününü çabucak görürüz inşallah. Göreceksiniz, çok yakında göreceksiniz Maria Alekseyevna. Öyle değil mi Vera Pavlovna? Evet deyin. Gerçekten de bu şeylerden söz ediyor galiba. Evet Vera Pavlovna, evet. Hadi siz de evet deyin. Evet diyor sonunda Veroçka. İşte böyle Vera Pavlovna, gereksiz yere annenizi kuşkuya düşüreceksiniz. Bir tek evet yetiyor. Şimdi bir kez daha kadeh kaldırmamız gerekiyor. Vera Pavlovna'nın yakında olacak düğünü şerefine. İçin Vera Pavlovna. Üzülmeyin, her şey çok güzel olacak. Hadi bakalım, kaldırın kadehlerinizi. Yakındaki düğününüz şerefine. Kadehler kalkıyor. İngiliz Eyli ve Maraksinli iyice duygulanan Maria Alekseyevna gözyaşlarını silerken, İnşallah, inşallah diyor. Yaşlı ananın gönlünü hoş tuttuğun için Tanrı ne muradın varsa versin Veroçka. Pavel Konstantinç de inşallah, inşallah diye tekrarlıyor. Yemek bittikten sonra Maria Alekseyevna, sizden çok ama pek çok hoşnutuz Dmitri Sergeyiç diyor. Evimize konuk geldiğiniz ve kendi evimizde bize bayram sofrası kurduğunuz için. Gözleri artık şeytanca değil, tatlı tatlı bakıyor. Bazen de işler her türlü kurnazlıktan ve hileden uzak tasarlanmasına karşın sanki bin bir tuzak kurmuşçasına başarılı sonuçlar veriyor. Lopuhov şarap aldırırken kesinlikle böylesi bir sonucu aklından geçirmiyordu. Onun niyeti kendi kendini yemeğe davet etmekle Maria Alekseyevna'nın gözünde olumsuz bir nitelik kazanmamak için ufak bir rüşvet vermekti. Sevecenlik duymakla birlikte hiç güvenmediği yabancı birinin yanında onun böylesine içebileceğini kestiremezdi doğrusu. Maria Alekseyevna'nın kendisi bile kendisinden böylesine hızlı bir davranış bekleyemezdi. Onun da niyeti asıl keyfi çaydan sonraya bırakmaktı. Ama işte her insanın bir zayıflığı oluyor. Vodkaya ve damağının yabancısı olmayan başka bir takım lezzetlere karşı belki direnebilirdi ama ale ve benzer nefis şeylere karşı deneyimsiz olduğundan birkaç şişe yabancı içki kendisini kolayca ayartmıştı. Yemek soyluların şölen yemeğine dönüşmüştü. Bu bakımdan Maria Alekseyevna bu işte de soylulara uymak için yemekten sonra Matryona'ya semaveri kurmasını emretti ama onun bu inceliğinden yalnız kendisi ve Lopuhov yararlandı. Veroçka çay içmek istemediğini söyleyerek odasına çekildi. Pavel Konstantinç cahil bir adamdı. Her zaman yaptığı gibi yemeğin üzerine biraz kestirmek için o da odasına çekildi. Dmitri Sergeyiç çayını ağır ağır içiyordu. Bir fincan içti, bir fincan daha rica etti. Ama Maria Alekseyevna'nın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Sabahtan beri kendini iyi hissetmediğini söyleyerek özür diledi ve odasına çekilmek için izin istedi. Rica ederim, yabancı mıyız diyen konuk böylece salonda yalnız kaldı. İkinci fincan çayını içti, üçüncüyü içti ve koltuğunda ufaktan ufaktan kestirmeye başladı. Matryona'nın düşüncesine göre bizim altın gibi bu da kafayı iyice tütsülemişti. Bizim altınsa horlamaya başlamıştı bile. Matryona semaver ve çay takımlarını kaldırıp da bir daha dönmemek üzere mutfağa gidince Dmitri Sergeyiç'i uyandıran da herhalde bizim altının bu horlamaları olmuştu. 18. Lopuhov Veroçka'nın odasına girerken, özür dilerim Vera Pavlovna dedi. Sesi nasıl da yavaş ve titrek. Oysa yemekte resmen bağırarak konuşuyordu. Ve dostum benim değil Vera Pavlovna. Böylesine başımdan büyük sözler söylediğim için bağışlayın beni. Ama demek istediğim şuydu, bir kadını kocasından ayıramazlar. O zaman da siz özgürsünüz demektir. Bir tanem benim. İçeri girdiğinde ağlıyordum, gördün. Ama inan sevinçten de ağlamam. Lopuhov onun ellerini tuttu, öptü, öptü, pek çok kez öptü. İşte böyle bir tanem. Beni bodrumdan özgürlüğe çıkarıyorsun. Ne kadar akıllısın, ne kadar iyi yüreklisin. Nasıl, ne zaman düşündüm bunu? Ta dans ettiğimiz sıra, o zaman düşündüm. Canım benim. Ben de o zaman senin ne iyi yürekli bir insan olduğunu düşünmüştüm. Beni özgürlüğüme kavuşturuyorsun bir tanem. Artık her şeye dayanabilirim. Artık Bodrum'dan çıkacağımı biliyorum ya. Bodrum o kadar boğucu olmayacak benim için. Peki canım benim, nasıl çıkacağım bu Bodrum'dan? Anlatayım Veroçka. Şimdi Nisan sonlarındayız. Temmuz başlarına fakülteyi bitiriyorum. Yaşayabilmemiz için benim fakülteyi bitirmem gerek. O zaman sen de bu Bodrum'dan çıkacaksın. Yalnız 3 ay, belki daha bile az, dayanman gerekiyor. Çıkacaksın bu Bodrum'dan. Ben bir hastanede doktor olarak çalışmaya başlayacağım. Maaşım öyle fazla yüksek olmayacak ama gerekirse gerektiği kadar özel hasta da kabul ederim. Böylece yaşar gideriz. Ah canım benim, o kadar az şeye ihtiyacımız olacak ki. Ama yine de ben böyle istemiyorum. Senin paranla yaşamak istemiyorum. Şu anda verdiğim dersler var. Bunları herhalde yitireceğim çünkü annem herkese benim bir canavar olduğumu söyleyecektir. Ama başka dersler bulabilirim sanıyorum. Kendi geçimimi sağlayabilecek dersler. Böyle yapmamız gerekir değil mi? Yani ben senin gelirinle yaşamamalıyım. Bunları sana kim anlattı tatlı dostum Veroçkam? Bir de soruyor. Bütün bunları sen anlatmadın mı bana? Sonra kitaplarının yarısı bunlarla dolu değil miydi? Kitaplarım mı? Ben mi? Ne zaman anlattım bunları ben sana Veroçka? Demek ne zaman? Her şeyin temelinin para olduğunu söyleyen kimdi? Kimdi ha Dimitri Sergeyiç? Ne olmuş her şeyin temeli paraysa? Dinlediklerimden ve okuduklarımdan gerekli sonucu çıkaramayacak kadar aptal biri mi sandın sen beni yoksa? Ne sonucu canım dostum Veroçkam? Sen nelerden söz ediyorsun Allah aşkına? Ah nasıl da kurnaz. Besbelli despot olmak istiyor, kendisinin kölesi olayım istiyor. Ama hayır, bu isteğiniz gerçekleşemeyecek, anlıyor musunuz Dimitri Sergeyiç? Hayır anlamıyorum, anlat da anlayayım. Şimdi sizin söylediğiniz şu Dimitri Sergeyiç, her şeyin temeli paradır. Kimin parası varsa hak ve egemenlik de onundur. Kitaplarınız da böyle yazıyor. Demek ki bir kadın kocasının kazandığı parayla geçiniyorsa ona bağımlı durumda demektir, öyle değil mi Dimitri Sergeyiç? Siz benim bunları anlamadığımı sanıyor ve beni kendinize köle yapmak istiyordunuz ama hayır. Üzerimde despot olarak bulunmanıza izin veremem. Ama benim iyiliğimi isteyen iyi yürekli bir despot olacakmışsınız. Varsın olsun, ben bunu da istemiyorum. Her neyse canım benim, şimdi söyle bakalım sen bana, yaşamımız daha nasıl olacak? Sen hastalarının kollarını bacaklarını keseceksin, onlara iğrenç bir takım ilaçlar vereceksin, ben de piyano dersleri vereceğim. Peki daha başka? Evet evet Veroçka, varsın herkes kendi bağımsızlığını korusun, bütün gücüyle korusun. Herkesten, en çok sevdiklerinden, en çok inandıklarından bile korusun. Söylediklerini yapmayı başarabilecek misin bunu bilemem.